Ayrım 11. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 101. İlk komünyonun arifesinde gerçek bir papa edasıyla taht gibi bir iskemleye oturmuş olan rahip, sözü fazla döndürüp dolaştırmadan günah çıkarmamı dinledi, önünde duran bir yastığın üzerinde diz çökmüştüm. İyi kötü anlayışım epeyce yalındı aslında ama rahip eline içinde günahların yazılı olduğu sözlüğü alarak bana yardım etti. Hangilerini işleyip hangilerini işlemediğime yanıt vermemi istedi. Hayvanlarla münasebetsizlikler yapıp yapmadığımı sorana kadar iyi gidiyordum sanırım. Bazı yetişkinlerin eşeklerle ne olduğunu hiç anlayamadığım bir günah işlediklerini biliyordum. Ama bunun tavuklarla da mümkün olduğunu o gece öğrendim. Böylelikle ilk komünyonum masumiyetin kaybı yolunda atılmış büyük bir adım daha oldu. Ben de mihrap oğlanı olarak çalışmaya devam etmek için bir neden göremedim. Benim ateşle imtihanım annemle babam kardeşim Louis Enrique ve Aida ile Katakaya taşındıklarındaydı. Babamı pek hatırlamayan Margot ondan korkuyordu. Ben de korkuyordum ama bana karşı daha temkinliydi. Beni pataklamak için yalnızca bir kez kemerini çıkardı. Dimdik ayakta durdum. Dosdoğru gözlerinin içine baktım. Dudaklarımı ısırdım ve olacaklara ağlamadan dayanmaya kararlı öylece karşısında dikildim. Elini indirdi ve kemerini gerisin geri takarken dişlerinin arasından beni azarladı. Yetişkin sohbetlerimizde bizi dövmekten aslında hiç hoşlanmadığını ama yoldan çıkmamızdan korktuğu için bunu yapmak zorunda kaldığını anlattı. Keyfi yerindeyse eğlenceli bir adamdı. Sofrada fıkralar anlatırdı ve bazıları çok iyiydi. Ama o kadar çok aynı fıkrayı tekrarlardı ki bir gün Louis Enrique yerinden kalkıp gülmeyi bitirince bana haber verin dedi. Tarihi kötek Louis Enrique ne babamlara ne de dedemlere geldiği gece atıldı. Kasabanın yarısında onu aradıktan sonra sinemada bulmuşlar. Meşrubat satan Celso Daza'dan saat 8'de bir bardak zapote suyu alıp parasını ödemeden bardakla birlikte ortadan yok olmuş. Kızarmış yiyecekler yapan kadın kardeşime empanada sattıktan kısa bir süre sonra onun sinemanın kapıcısıyla sohbet ettiğini görmüş. Kardeşim kapıcıya da babasının onu içeride beklediğini söyleyerek para ödemeden salona girmiş. George Melford'un yönettiği, Carlos Villarias ve Lupita Tovar'ın rol aldığı Dracula gösteriliyordu. Louis Enrique yıllar yılı tam Kont Dracula dişlerini güzel kadının ensesine batırmak üzereyken sinemanın ışıkları yanınca duyduğu korkuyu anlattı durdu. Balkonda bulabildiği en kuytu koltuğa oturmuş, oradan babamın ve dedemin sinemanın sahibi ve iki polis memuru ile birlikte koltukların arasında onu aradıklarını görebiliyormuş. Papa Lelo torununu üst balkonun en arka sırasında görüp de bastonuyla işte orada dediğinde vazgeçmek üzerelermiş. Babam kardeşimi saçlarından sürüklemiş. Yediği dayak aile tarihinde efsanevi bir ceza olarak anlatılır. Erkek kardeşimin bu bağımsızlık hareketinden duyduğum korku ve ona duyduğum hayranlık şimdi bile capcanlıdır hafızamda. O nasılsa her vartayı başarıyla atlatıyor ve giderek bir kahramana dönüşüyordu. Bugün düşününce babamın evde olmadığı ender zamanlarda hiç asilik yapmadığını fark ediyorum ve kafam karışıyor. Hiçbir zaman olmadığı kadar dedemin gölgesine sığınıyordum. İşliğinde ya da maliye memurluğu yaparken ofisinde hep bir aradaydık. Kesilecek ineklerin damgalarını çizmek gibi beni mutlu eden bir iş vermişti bana. İşimi o kadar ciddiye alıyordum ki sonunda çalışma masasındaki yerini bana bıraktı. Tüm konuklarla birlikte yenilen yemeklere yine birlikte gidiyor, masanın başındaki her zamanki yerlerimize oturuyorduk. Onun önünde içinde buzlu su olan büyük bir sürahi, benim tabağımın yanında da her iş için kullandığım gümüş bir bıçak olurdu. İnsanlar canım bir parça buz istediğinde elimi sürahiye sokup almama şaşırırlardı. Suyun üzerinde yağlı bir iz kalır ama dedem yine de beni savunurdu. onun her şeyi yapmaya hakkı var. Saat 11'de treni karşılamaya giderdik. Hala Santa Marta'da yaşayan oğlu Juan Dios, hangi kondüktörün vardiyasıysa onunla her gün bir mektup gönderirdi babasına. Kondüktöre 5 centavo verirdik. Dedem başka bir 5 centavo karşılığında dönüş treniyle kendi mektubunu yollardı. Öğleden sonra güneş alçalınca benim elimi tutar, birlikte onun kişisel işlerini görmeye giderdik. Berberde tıraş, çocukluğumun en uzun 15 dakikası. Milli bayramsa havai fişekleri izlerdik. Beni korkuturlardı. Kutsal haftaların kutlamalarına katılırdık. Ölü İsa'yı hep etten kemikten sanırdım. Daha fazla dedeme benzeyebilmek için Mina'nın bana aldığı tıpkı onunki gibi siperlikli ekoseli bir İskoç şapkası takardım. Bunu o kadar iyi başarmışım ki Quinta amca bizi iki farklı yaşı olan tek bir insan gibi algılarmış. Günün herhangi bir saatinde dedem beni muz şirketindeki insanın ağzını sulandıran dükkana alışverişe götürebilirdi. İlk kez orada pargo gördüm. Buza dokundum ve soğukluğunu hissedince içim ürperdi. Canımın her çektiğini yemekten memnundum ama Belçikalıyla yapılan ve uzun saatler süren satranç karşılaşmalarıyla bitmek tükenmek bilmez politik tartışmalar canımı sıkardı. Şimdi farkına varıyorum ki o uzun gezilerimizde iki farklı dünyaya tanık olurduk. Dedem ufkunda kendisininkini görürdü. Ben de gözlerimin hizasında benimkini. O balkonlarında oturan dostlarını selamlarken ben kaldırımlardaki seyyar satıcıların sattıkları oyuncaklara imrenirdim. Akşamın ilk saatlerinde Las Cuatro Esquinas'ın evrensel karmaşasına karışırdık. Dedem onu rengarenk dükkanının eşiğinde ayakta karşılayan Don Antonio da Conte ile sohbete koyulur, ben de şaşkınlıklar içinde dünyanın yeniliklerini izlerdim. Şapkalarından tavşanlar çıkartan karnaval sihirbazlarına, ateş yutanlara, hayvanları konuşturan vantriloklara, eyalette olup bitenler hakkında şarkılar söyleyen akordeonculara bayılırdım. Bugün aralarından çok yaşlı, beyaz sakallı birinin efsanevi Francisco El Hombre olabileceğini düşünüyorum. Ne zaman uygun bir film olsa Don Antonio da Conte bize salonu Olimpia'nın erken seansına davet eder, dedem de bunun masum torununa uygun olmayan bir sefaat alemi olduğunu düşünerek paniğe kapılırdı. Ama yine de izlerdik filmi. Ertesi gün dedem sofrada gördüklerimi anlatmamı ister, unuttuğum noktaları hatırlatır, yanlışlarımı düzeltir, zor sahneleri belleğimde canlandırmama yardım ederdi. Bunlar dramatik sanatın ilk göstergeleriydi ve daha yazmayı öğrenmeden önce çizgi roman kareleri çizmeye başladığımda bana çok faydalı olmuşlardı. İlk önce bu çocuksu başarılarım herkesin hoşuna gidiyordu. Ama yetişkinlerin kolay gelen alkışlarını öylesine sevdim, onları öyle bir bezdirdim ki sonunda geldiğimi hissettiklerinde kaçar oldular. Aynı şey düğün ve doğum günlerinde beni söylemeye mecbur ettikleri şarkılarda da başıma geldi. Yatmadan önce Belçikalı'nın işliğinde epey zaman geçirirdik. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Arakataka'ya gelmiş ürkütücü bir adamdı. Şaşırtıcı şivesini ve denizciliğe ait özlem dolu anılarını hatırlayınca gerçekten Belçikalı olduğundan kuşku duymuyorum. Evinde yaşayan yegane canlı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na ithafen Woodrow Wilson adında iri, sağır bir Danuaydı. Belçikalı'yı 4 yaşımda tanıdım. Dedemle sessiz ve bitmek bilmez satranç partileri yaparlardı. İlk gece evinde ne işe yaradığını bildiğim pek bir şey olmaması şaşırtmıştı beni. Her şeyin sanatçısıydı ve kendi yapıtlarının karmaşası içinde yaşıyordu. Pastel boyalarla yapılmış denizci resimleri, doğum günü ve ilk komünyonlarında çocuk fotoğrafları, Asya mücevherlerinin kopyaları, inek boynuzlarından yapılmış figürler, çok farklı dönem ve tarzlarda birbirlerinin üzerine yığılmış mobilyalar. Saçıyla aynı güneş sarısı renginde kemiklerine yapışmış teni ilgimi çekerdi. Bir tutam perçem hep yüzüne düşer ve konuşurken ağzına girerdi. Eski bir deniz kurdu piposu içer ama satrançtan satranca yakardı. Dedem de bunun rakibinin aklını dağıtmak için bir taktik olduğunu söylerdi. Bir gözü camdı ve biraz yörüngesinden kaydığı için sağlam gözünden daha fazla dinleyicisiyle ilgiliymiş gibi görünürdü. Belinden aşağısı sakattı. Gövdesi öne doğru kambur ve sol yanına doğru da çarpıktı. Ama işliğinde mercan kayalıkları arasında gezinen bir balık gibi dolaşır, tahta koltuk değneklerinden destek alırmış gibi değil de onlara yapışıkmış gibi görünürdü. Çok sayıda olduğunu ve cesaret gerektirdiğini düşündüğüm deniz maceralarının sözünü etmezdi hiç. Evinin dışındaki tek tutkusu sinemaydı. Hafta sonları ne gösterilerse gösterilsin hiçbir filmi kaçırdığını görmedik. Belçikalı'dan hiç hoşlanmazdım. Bir taşı ileri sürmenin saatler sürdüğü, uykunun gözümden aktığı satranç partileri esnasında hoşnutsuzluğum daha da artardı. Ama bir gece adamcağız o kadar elden ayaktan düşmüş göründü ki gözüme, çok yakında öleceği gibi bir önseziye kapıldım ve onun için kederlendim. Giderek yapacağı hamleleri öyle uzun düşünmeye başladı ki sonunda tüm kalbimle ölmesini dilemeye başladım. Bu sırada dedem yemek odasına Simon Bolivar'ın cenazesindeki bir fotoğrafını asmıştı. Büyükler başlarında beklerken gördüğüm diğer ölüler gibi kefene sarılı olmayıp da neden zafer dolu günlerindeki üniformasıyla bir çalışma masasının üzerine uzatılmış olduğunu anlayamadım. Dedem son sözü söyleyerek kestirip attı ve beni tüm kuşkularımdan kurtardı. O farklıydı. Sonra da dedeminkine hiç benzemeyen, titrek bir sesle bana fotoğrafın yanına asılı olan uzun şiiri okudu. Aklımda sadece son dizeleri kalmış. Sen, San Marta, çok misafirperverdin. Ona kucağında uzanıp da öleceği okyanus sahilini verdin. Bunun üzerine uzun yıllar Bolivar'ı bir sahilde ölü bulduklarını sandım. Benden onun dünya tarihinde doğmuş en büyük adam olduğunu unutmamamı dedem istedi. Bunun yine dedemin aynı vurguyla söylediği, başka bir cümlesiyle çeliştiğini düşünerek kafam karıştı. Ona Bolivar'ın İsa'dan da mı daha büyük olduğunu sordum. Başını salladı ama önceki kadar inançlı görünmüyordu. İkisinin birbirleriyle ilgisi yok. Artık dedemin beni bu akşam gezmelerine götürmesinde ısrar edenin ninem olduğunu biliyorum. Bu gezilerin gerçek ya da varsayımsal aşıklarını ziyaret etmek için mükemmel bahaneler olduğunu düşünüyormuş. Birkaç kez onu engellemiş olma muhtemeldir. Ama önceden planladığımız güzergahta olmayan hiçbir yere gitmezdik aslında. Kafamda şöyle net bir resim var. Bir gün birinin elinden tutmuş, tanımadığım bir evin önünden geçerken dedemin içeride evin sahibi ve efendisi gibi salonda oturduğunu gördüm. Bundan kimseye söz etmemem gerektiğini düşündüğümde tüylerim ürpermişti. Nedenini bilmiyorum. Bugüne kadar hiç ortaya çıkmadı bu sır. 5 yaşında beni yazılı harflerle ilk tanıştıran da dedemdir. Bir gün öğleden sonra Kataka'dan geçen bir sirkin hayvanlarını görmeye götürdü beni. Sirk çadırı bir kilise kadar büyüktü neredeyse. En çok ilgimi çeken, geviş getiren bir hayvandı. Yenilgilere uğramış da kederliymiş gibi görünüyordu. Yüzünde korkmuş bir anne ifadesi vardı. "Bu bir deve," dedi dedem. Yakınlardaki biri lafa karıştı. "Özür dilerim albay ama bu bir hecin devesi." Dedemin torununun önünde böyle düzeltildiği için kendini nasıl hissettiğini tahmin edebiliyorum artık. Ama hiç renk vermeden olayı bir soruyla geçiştirdi. "Ne fark var aralarında?" "Bilmiyorum," dedi öbür adam. "Ama bu bir hecin devesi." Dedem eğitimli bir adam değildi. Öyleymiş gibi de davranmazdı. Riohaka'daki devlet okulunu Karayiplerin sayısız iç savaşlarında kurşun atmak için terk etmiş, bir daha okula hiç dönmemişti. Eksikliğinin farkındaydı ve ayaküstü de olsa bir şeyler öğrenmeye çok meraklıydı. Bu da aradaki farkı kapatıyordu. O gün pek keyifsiz ofisine döndü ve çocuksu bir merakla sözlüğe baktı. Böylelikle bir deve ile bir hecin devesi arasındaki farkı hem o öğrenmiş oldu hem de sonsuza dek unutmamak üzere ben öğrendim. Sonunda o muzaffer cildi kucağıma koyarak bana, "Bu kitap yalnızca her şeyi bilmekle kalmaz, hiç de yanılmaz," dedi. Dev gibi bir kitaptı, içi resim doluydu. Cildinde dünyayı omuzlarının arasında taşıyan iri bir atlas vardı. O sırada ne okumayı biliyordum ne de yazmayı. Ama 2000 sayfalık böyle koskocaman ve içi resimlerle dolu bir kitap söz konusuysa, albayın söylediğinde ne kadar haklı olduğunu hayal edebiliyorum. Kilisede gördüğümde dualar kitabının boyutları da beni şaşırtmıştı. Ama sözlük daha da kalındı. İlk kez tüm dünyaya bakıyormuşum gibi geldi. Ne kadar sözcük var içinde diye sordum. Hepsi var yanıtını verdi dedem. Gerçek şu ki o sıralarda beni etkileyen her şeyi resimlerle ifade edebildiğim için yazılı sözcüğe ihtiyacım yoktu. 4 yaşında tıpkı Rihardine'nin Olimpiya'daki gösterisinde yaptığı gibi karısının başını kesen sonra da yerine yapıştıran bir sihirbaz resmi çizmiştim. Grafik anlatım el testeresiyle kafanın kesilmesini, zafer dolu bir tavırla kesik kafanın herkese gösterilmesini ve son olarak da kadının kafası geri yapıştırılmış olarak alkışları kabul etmesini gösteriyordu. O zamanlar çizgi diziler icat edilmişti edilmesine ama ben onları çok daha sonra ancak pazar gazetelerinin eklerinde görebilecektim. Böylelikle sözsüz çizgi masallar uydurmaya başlamıştım. Dedem sözlüğü bana hediye edince sözcüklere karşı öyle bir merak duydum ki onu alfabetik sırayla bir roman gibi hemen hemen hiçbir şey anlamadan okumaya başladım. İşte yazar yazgımdaki en temel kitapla tanışmam böyle oldu. Çocuklara gerçekten ilgilerini çeken ilk öykü anlatıldıktan sonra başka bir öyküyü daha dinlemelerini sağlamak kolay değildir. Bu hikaye anlatmaya meraklı çocuklar için geçerli olmasa gerek. En azından benim için öyle değildi. Ben daha fazlasını isterdim. Hikayeleri hep ertesi gün daha iyisinin anlatılmasını umarak müthiş bir oburlukla dinlerdim. Özellikle de kutsal tarihin gizemleri hakkındakileri. Sokakta başıma gelen her şeyin evde büyük bir yankısı olurdu. Evdeki kadınlar trenle gelen yabancılar hakkında hikayeler anlatır, onlar da beraberlerinde anlatacak başka öyküler getirirler. Hepsi birden sözlü geleneğin kasırgasına katılırlardı. Bazı olayları ilk kez karnavallarda şarkı söyleyen akordeonculardan duyardık. Yolcular da bu hikayeleri yeniden anlatır ve zenginleştirirlerdi. Çocukluğumun en çarpıcı hikayesi bir pazar günü çok erken bir saatte ayine gitmeye hazırlanırken ninemin öylesine ettiği bir cümleyle başladı. Zavallı Nicolazito, hamsinin yortusunu kaçıracak. Daha keyifli bir şey yapacağımıza memnun olmuştum. Çünkü pazar ayini benim yaşımdaki bir çocuk için fazla uzundu. Ayrıca Rahip Angarita'nın daha küçükken çok hoşuma giden vaazları da uykumu getiriyordu. Ama bu boş bir hayalmiş. Çünkü dedem beni neredeyse sürükleyerek Belçikalı'nın işliğine götürdü. Üzerimde apış arası fazla dar gelen yeşil kadifeden pazar giysim vardı. Polis memurları dedemi ta uzaktan tanıyarak bildik törensel formülle kapıyı açtılar. Buyurun albay. Ancak o zaman Belçikalı'nın altın siyanürü çözeltisi buharı soluduğunu öğrendim. Sinemaya gitmiş, Erich Maria Remarque'ın romanından uyarlanan, Lewis Milestone'un çektiği Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı filmi izlemiş, sonra evine dönüp köpeğiyle paylaşmıştı zehri. İmkansız gibi göründüğünde bile gerçeği bulup çıkarıveren popüler halk sezgisinin anlayıp da iddia ettiğine göre Belçikalı perdede Normandiya'nın sığızlıklarında devriye arabasıyla taklalar atarken bedeninin parçalanışını görmeye dayanamamıştı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 109.